Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir Hatıralar programının yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diye bir söz vardır. Hemen herkes maziye hasret duyar ve eski günlerin daha güzel olduğunu düşünür ve fırsat buldukça mazide yaşadığı hatıraları başkalarıyla paylaşmak ister. Bu hatıralar onun en kıymetli mal varlığıdır ve varislerine aktaracağı en güzel bir mirastır. Evet, meşhur kimselerin hemen herkesi ilgilendirecek hatıralarına tahsis ettiğimiz bu programda zaman zaman eski İstanbul hatıralarına yer veriyoruz. Eski İstanbul'u usta kalemiyle ve tatlı üslubuyla anlatan pek çok muharrir gelmiş geçmiştir. Bunlardan bir tanesi de Sadri Sema'dır değerli dinleyiciler. Sadri Sema Vakit gazetesinde İstanbul hatıralarını uzun zaman tefrika etmiş ve daha sonra bunlar kitap haline getirilmiştir. Zaman zaman Sadri Sema'nın İstanbul hatıralarından sizlere bahsediyoruz. İstanbul hayatından enstantaneler. Bu hafta da programımızı Sadri Sema'nın hatıralarına tahsis etmek istedik. Evet, şimdi Sadri Sema ve eski İstanbul hatıraları. Diyor ki müellif, İstanbul'un eski sokakları acayip alemden bir numuneydi. Hiçbir tarafta düzgün bir tek sokak yoktu, düzgün bir tek dönemeç yoktu. Girintili çıkıntılı, kıvrımlı büklümlü, inişli çıkışlı, hendekli uçurumlu, bodrumlu, hatta dağlı tepeli yollar. Düşüp yaralanmadan, kafa göz paralanmadan yürüyebilmek, istikamet tayin edebilmek için sadece haritaya değil pusulaya da ihtiyaç vardı. Anlayacağınız bizim eski caddeler, yollar, sokaklar Boğaziçi'nin karada bir numunesiydi. Boğaz nasıl kıvrım kıvrım koyları, körfezleri, burunları, kayalıkları, kumlukları varsa sokakların da öyle koyları, burunları vardı. Ama tabii Boğaziçi'nin her kıvrımı bir güzelliğe meşher, her büklümü bir inceliğe meşher sergi idi. İstanbul sokakları ise maalesef İstanbul'un, Yeditepe üzerine kurulu İstanbul'un lojik yapısına uygun bir şekilde pek de düzgün sayılamazdı. Bir kere kaldırım o zaman yoktu. Vardı ama varlığı ile yokluğu birdi. Vaktiyle yapılmış, yollar taş döşeli ve onlar da eğri büğrü taşlar, bir kere döşenmiş. En gözde yollarda, en işlek yollarda bile seksek oyununu bilmeyenler kolay yürüyemezlerdi. Hava yağmurlu ve olduğu zaman caddeler, sokaklar akan su sebebiyle çamur deryası olurdu. Bir taş bulup basılır, tutunulur, oradan üzerine atlayacak başka bir taş, bir çıkıntı kollayıp kendinizi kapıp koyuverirsiniz. O da bahtınıza. Çıkıntı zannettiğiniz şey bir çamur yığını ise yandınız gitti. Tepeden tırnağa kadar çamura bulanmamak işten bile değildi. Caddelerde, yollarda böyleydi. Yan sokaklar, kenar sokaklar birbirinden dar, birbirinden girintili, çıkıntılıydı. Tabii evde İstanbul çok eski bir şehir. Eski şehirlerin sokakları böyle dar, girintili, çıkıntılı oluyor. İtalya'yı, Yunanistan'ı gezenler bunu gayet iyi bilirler. Bir de İstanbul'un jeofizik durumu nazara alınırsa, dereler, tepeler, girintiler, çıkıntılar, vaktiyle inşa edilmiş yollar, birden karşınıza bir bina çıkar, bir arsa çıkar, bir mabet çıkar. Onu yıkıp geçemezsiniz, ister istemez yol kıvrımlanır. Bundan dolayı İstanbul'un yolları böyle bir problem. İkincisi, eğimden dolayı devamlı yağmur, suların gidişi, eskiden şimdiki gibi kanalizasyon teşkilatı yok. Onun için yollara su birikir ve yollar çamurdan geçilmez olur. Eski şehirlerin kaderi budur. Sokağın başında mahalle imamının evi. Meşruta, yani meşruta camilerde imamın müezzinin kaldığı yerlere meşruta denirdi. Lojman yani. Bu sokağın ortasına kadar çıkmış mesela. Yanında Bakkal Ahmet Ağa'nın evi var. O da imamın evinden yarım arşın yola fırlamış. Daha üstte ev sahibi ben ne güne duruyorum demiş. O da çıkabildiği kadar çıkmış. Zaten dar olan sokak daraldıkça daralmış, bunaldıkça bunalmış. Yolun karşı tarafı da öyle. O zaman şimdiki gibi istimlak edelim, yıkalım telakkisi de olmadığı için şimdiki geniş caddeler, düzgün yollar, iki taraflı, ağaçlı, ortası çiçekli parke, mozaik, asfalt sokakların o zaman esamesi bile yoktu. Yeni kurulan şehirlerde böyle bir plan yapmak mümkün ama eski şehirler bu böyle değil. Evler de anlatıldığı gibi eski sokaklarda, eski arsalarda bir evin ölçüsü zeminde 50 metre ise havada 60'a 70'e kadar çıkardı. Büyük evlerde, konaklarda hamamlar vardı. Evlerin pencerelerinden kafes, hatta bu kafeslerin üstünde tahta kapaklar da olurdu. Bazı kibar evlerinde, bilhassa köşklerde pancurlar bulunurdu. Eski ev pencerelerinde ağaçtan yapılma parmaklıklara da tesadüf edilirdi. Bu parmaklıklar mescit, cami, türbe pencerelerinde gördüğümüz demir ve dövme parmaklıklar biçiminde yapılırdı. Bunlara hendesi, geometrik şekiller verilirdi. Bazı evlerde merdiven kapakları vardı. Bu kapaklar kapanınca her katın birbiriyle irtibatı kesilirdi. Daha dikkate değer bir cihet, büyük küçük her aile malına göre duvarlara ve tavanlara ehemmiyet verirdi. Duvarlar, raflar, hücreler, tavanlar tahta oymalı şekillerle süslenir. Bunlar renk renk boyanırdı. Tavan tezyinatının şaheserleri Boğaz'ın birkaç eski yalısıyla saraylarda görülüyor ki bunların karşısında hayretten hayrete düşmemek kabil değil. Renk renk resimler, manzara resimleri, tabiat resimleri. Bazı tekkelerde, İstanbul'un Topkapı'daki Ahmet Paşa Mescidi'nde, Kanlıca'daki meşruta bir yalıda, duvar ve tavan tezyinatı yaldızlı ve renkli birer cennet bahçesi misalidir. Bu bahis üzerine ne kadar işlense azdır. Topkapı Sarayı'nın harem dairesi, eski evlerin kafesleri, çerçeveleri birbirine üzerine yüklenmiş çıkıntıları, süslü ve geniş saçakları hakkında en güzel bir örnektir. Harem dairesini gören, o asra tarihlenen evlerin ve sokakların da nasıl bir düzen takip ettiğini bize gösterir. Beykoz'da, Tarabya'da, Gebze'de eski evlerden harap birkaç bina kalmıştı. Harabeydiler ama eski mimariden, eski ananelerden birer yadigar idiler. Bu evler cumbaları, cumba destekleri, sokak kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, pencere parmaklıkları, pencere kapakları, tahta boşları, şahnişleri ve saçaklarıyla eski devrin, eski İstanbul'un birer hatırası olarak olduğu gibi muhafaza edilmekteydi. Ve bunların böyle muhafaza edilmesi de icap ediyordu. Ama ne çare ki bunlar zamanın hoyrat eli, bir yandan da sahiplerinin ilgisizliği, biraz da dışarının tahribatıyla birer ikişer yok oldu gitti. Eski evler Bağdadi, kaplama, dolma ve tahtaydı. Bağdadi ağaç direkler üzerine çıtalar çakılır, bunlara sıva vurulur. Bu sıvalar içeriye dolar, böylece duvar inşa edilmiş olur. Yani çamurla tahta arası bir mimari. Bazen ağaç direkler geniş çatılır, aralarına kerpiç tuğlalar örülür. Bazen kerpiç değil de normal tuğlalardan örüldüğü de vakidir. Bunlara Bağdadi ev adı verilir. Verge adı da veriliyor. Doğuda verge denir. Ermenice bir tabir. Ve umumiyette ahşap. Tabi ahşap olduğu için, verge olduğu için, kaplama ve dolma olduğu için hiçbiri 100-200 yıldan fazla yaşamazdı. Yanar, çöker, yıkılır giderdi. İstanbul zelzele bölgesi olduğu için buralarda taş evden ziyade ahşap eve ağırlık verilmiş. Hükümet taş ev yapılmasına müsaade etmemiştir. Bundan dolayı hep ahşap ev yapılmıştır. Ahşap evler çok sıhhidir, zevklidir, kolay yapılır, ucuzdur o zamanın mimarisine göre. Fakat ömrü uzun değildir. Eski evlerin yeni binalar arasında bunalmış, kıyıda köşede kalmış, iskelet halini almış birkaç numunesini şurada burada rastlamak mümkün. Bu evlerin alt katlarında toprak, taş, geniş avlular vardı. Hayvan ahırları ve arabalıklar vardı. Şimdi o hayvanlar da o arabalar da masal olmuştur. Evlerin alt katları taştan, tuğladan, kerpiçten yapılırdı. Bunun üzerindeki katlar birer çıkıntı şeklinde birbirinin omuzuna yüklenirdi. Bu evlerde üst katlar zemin ve yol hizasından 1-2 metre taşardı ve enli saçakları da olurdu. Eğer karşılarında da böyle evler varsa baş başa gelmiş iki dertli gönül manzarası arz ederdi. Sokaklar dar, eğri büğrü. Nedir başımıza gelen der gibi karşılıklı evler de baş başa vermiş birbirine dert yanardı. Sabahları evin çocukları mektebe gider, erkekler işlerine gider. Hanımlar yarışırlar üst katlara, komşulara seslenirler. Geçerler pencerelerin önüne, karşılıklı muhabbete, sohbete girişirler. Birbirlerine kahveler, tütün çubukları ikram ederler. Muhabbete dalarlar. Birbirlerine maniler söylerler, sohbet ederler. Hatta böyle birbirine yakın evlerin aralarında ip ve makara teşkilatı kurularak tahta boş olmayan evlerde çamaşırlar da buraya asılırdı. Öyle ki bu dar sokaklı İstanbul evlerinden geçen adeta bir festival varmışçasına rengarenk çamaşırların havada uçuştuğunu görürdü. Ama bazı evlerin tahta boş denilen kısımları tavan arasının yanında güneşe nazır olan bir yer, burada çamaşır asılır, çamaşır burada kurutulurdu. Akdeniz evlerinin çoğunda tahta boşlar vardır. Ama tahta boşu olmayanlar ister istemez iki karşılıklı bağladıkları makaralı iplere bu çamaşırlarını asarlardı. Zaten çamaşır yıkamak eski evlerde başlı başına bir merasimdi. Zaten milletin giyecek çamaşırı da şimdi kadar fazla değildi. Onun için bu makaralı ipler bir evin birkaç günde bir yıkadığı çamaşıra kifayet ederdi. İstanbul'un hemen her semtinde, her evin cephesinde ve saçaklar altında göklere, ufuklara, enginlere karşı açılmış camlı çerçeveli levhalar vardı. Bu levhalarda ya hafız, ya malikül mülk, ya hafiz veya ya hafiz, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin gibi yazılar vardı. Ya hafız koruyucu demektir, ya malikel mülk, mülkün sahibi demektir, ya hafiz devamlı koruyan demektir. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin de Allah en hayırlı koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir mealinde Kur'an-ı Kerim'den Yusuf suresinden alınma bir ayet parçasıdır. Bunlar zamanın değerli hattatlarına yazdırılır ve buralara asılırdı. Ne içindi bunlar? Neye yarardı? Yangına, zelzeleye karşı bir nevi sigortaydı. Rivayet olunur ki eski evlerde birini ziyarete gelen bir ecnebi evin sahibin olan arkadaşına sormuş, sahibin oğlu olan arkadaşına sormuş, demiş bu duvardaki levha nedir? Duvarda da hilye-i saadet asılıymış. Eski evlerde hilye olurdu değerli dinleyiciler. Şimdiki evlerde resim astıkları gibi İslamiyet'te resim asmak yasak olduğu için Hazreti Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in görünüşünü, suretini anlatan yazılar yazılırdı. İşte Hazreti Peygamber'in saçları şöyleydi, kaşları böyleydi, gözleri böyleydi şeklinde Hazreti Ali'den gelen bir rivayet. Dört tarafına dört halifenin ismi, altta da Hazreti Peygamber'i öven ayet-i kerimeler bulunurdu. Bunların bir tertibi vardı. Hattatlar bunu bilirdi. Gören hemen hilyeyi saadet derdi. Hilye görünüş, anlatış demektir. Bir kişinin dış görünüşü demektir. Bunlar her evde asılıydı. Rivayete göre Hazreti Peygamber evlere bunu yazan ve evlere asan ve okuyanların evinde yangın, zelzele, işte veba, hastalık, fakirlik, yokluk, düşman taarruzu gibi belaların olmayacağına dair teminat vermiş. Bunun için dua etmiş. Bundan dolayı herkes bunu evlerine asardı. Şimdi adam ya ecnebi bunu sorunca bu levha nedir diye uzun uzun bunu anlatmak yerine ev sahibinin oğlu demiş ki bu Osmanlı sigorta kumpanyasının poliçesi demiş. Yani bütün evlerde bu bir nevi sigorta poliçesi gibi asılıdır. Ecnebi demiş ki bu kumpanyanın yani şirketin cirosu çok fazla olsa gerek. Çünkü ben gittiğim her Osmanlı evinde bu poliçeyi görüyorum. Demek ki çok sayıda sigorta mudisi var. Bundan dolayı bu kumpanyanın çok zengin olması beklenir demiş. Evet, şaka bir yana her evin girişinde dışarıda ya hafız, ya hafiz, ya malikel mülk gibi levhalar bulunduğu gibi, maşallah gibi levhalar bulunduğu gibi evin içinde de ayrıca hilye-i saadetler ve buna mümasil başka levhalar mutlaka asılı olurdu. Osmanlı evlerinde resim, fotoğraf değil veya biblo değil, bu gibi levhalar asılı olurdu. Bunlar hem Müslüman dininin bir tezahürü hem de Osmanlıların sanata, hat sanatına vermiş olduğu ihtimamın bir göstergesidir ki bu sayede hat sanatı çok inkişaf etmiş ve bu işten çok sayıda aile ekmek yiyerek yüzü gülmüştür. Değerli dinleyiciler, Osmanlı İstanbul'unun sokakları başka, bambaşka bir alemdi. Bu sokaklarda zengin, fakir beraberce otururdu. Şimdiki iktisadi ve sosyal ayrım o zamanlar mevzubahis değildi. Bir sokakta paşa efendi, efendim ilmiye sınıfından bir müderris, müftü, kadı her neyse, zengin bir tüccar, fakir bir esnaf, çok fakir geçinen İnsanlar, kimsesizler, şehitler, aileleri, yetimler hepsi bir arada otururlardı. Ve herkesin sosyal hayatı 3 aşağı 5 yukarı birbirinin aynısıydı. Efendim bu beraber oturmanın bir başka ehemmiyeti vardır. O da şudur. Her sokakta zenginler fakirleri kollarlar, onlara kol kanat gererler, onların ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece her sokakta zenginlerin ve fakirlerin beraber oturması bir nevi içtimai emniyeti sağlamaktadır. Sosyal güvenliği sağlamaktadır. Bir nevi sigorta vazifesi görmektedir. Bir fakirin evi yandığı zaman veya iflas ettiği zaman veya çocuğunu evlendireceği zaman veya oğluna iş kuracağı zaman veya askere gittiği zaman ona efendim bu zengin yardım ederdi. Hem de şimdiki gibi böyle sadaka kabilinden değil, ciddi yardımlar ederdi. Mesela bir dükkan açmak gibi, ev parası vermek gibi, düğün yapmak gibi yardımlar ederdi. Eskiler zenginlerdi ama değerli dinleyiciler, zenginliğin hakkını verirlerdi. Hem güzel yaşarlardı, hem de başkalarına bol miktarda dağıtırlardı. İşte Osmanlı sistemi bu yardımlaşma, içtimai muavenet, sosyal yardım üzerine kurulmuştur. Bu Osmanlı sokakları kargacık burgacık, girintili çıkıntılı, inişli çıkışlıydı. Yağmur yağdığı zaman sokakları çamur deryası olurdu. Onun dışında Arnavut kaldırımında yürümek mümkün olmazdı. Parke taş döşeli sokak ise yok denecek kadar azdı. Ama sosyal yardım, komşular arasında muhabbet, geçim, birbirini kollama, destekleme fevkalade ileriydi. Osmanlı İstanbul'unda sokakta yaşayanların ferdi yaşamak gibi bir lüksü yoktu. Herkes birbirinin hastalığından, sağlığından, fakirliğinden, zenginliğinden, misafirinden, yolcusundan haberdar olurdu. Gizli kapaklı bir şey yapmak mümkün değildi. Bu da bir sosyal kontrol mekanizması getirirdi. Öyle bir mahallede oturup da gayrimeşru ilişki yaşamak, içki içmek, esrar içmek, hırsızlık yapmak, efendim asayişi bozan işler yapmak mümkün değildi. Mahalleli önce nasihat ederek, ikaz ederek, daha sonra onu gerekli makamlara ihbar ederek bu gibi faaliyetlerin önüne geçerdi. Onun için Osmanlılar zamanında mahalleli birbirine kefillenirdi. Her birisinin isimleri kefalet defterlerine yazılır, mahalleli birbirinin kefili olurdu. Onun için bir mahalleye kim girmiş, kim çıkmış, kim yerleşmiş, kim evini tahliye etmiş hemen herkes bilirdi. Mahalleli birbirinin hem kontrolörü hem nasihatçısıydı. Bunu bir gizli polis faaliyeti gibi zannetmeyin. Mahalleli birbirini sever, birbiri olmadan yaşayamayacağına kani kimselerdi. Onun için birbirlerinin iyiliğini isterlerdi. Osmanlı cemiyeti birbirini kollama, yardımlaşma ve nasihat üzerine kurulmuştur. Bir insanı kötülükten men etmek ona yapılan en büyük iyiliktir. Fakirken elinden tutmak, hastayken yardımına gitmek hem dini hem milli bir borç telakki edilmiştir Osmanlılar'da. İşte sokak hayatı esnafıyla, imamıyla, muallimiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle hep böyle bir hengame, bir alem hayattır. Bugün 50-60 daireli apartmanlarda, sitelerde oturanların hasretini çektiği bir hayattır. Ama bir daha kolay kolay ele geçmez. Televizyonlarda mahalle dizilerinin sevilmesinin bir sebebi de belki maziye olan bu hasrettir. Nerede Osmanlı sokakları? Nerede Osmanlı mahalleleri? Herkesin birbirini kollayıp kolaçan ettiği, bir sıkıntısı olduğu zaman rahatça birbirine gittiği, bir kız evleneceği zaman bütün mahalle hanımlarının toplanıp onun çeyizine yardım ettiği, düğününde yemek yaptığı, kapkacak verdiği, sandalye kaşık verdiği, hatta evini açtığı zamanlar nerede? Bir genç askerden geldiği zaman mahallenin zengininin elinden tutup da onu bir yere yerleştirdiği günler nerede? Mahallenin toplanıp kitap okuduğu, birbiri toplu halde teravih kıldığı, beş vakit camiye devam ettiği günler nerede? Mahallenin bütün çocuklarının caminin kenarında ki Sibyan Mektebi'nde ilk mektep tahsilini, ilk öğretimini gördüğü sokaklar, mahalleler nerede? Evet, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diye boşuna demiyorlar.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Sadri Sema'nın hatıralarına devam ediyoruz, eski İstanbul hatıraları. Bu bölümde tandırdan bahsediyor, tandır safhasından. Çok kimsenin bugün acaba bu da nedir diyecekleri tandır safhası. Tandır günümüzde tandır kebabında adı yaşayan bir nesne. Fakat eski evlerin vazgeçilmez eşyalarından. Dört köşe büyük, yüksek bir masa. Çevresinde 6-7 kişi toplanabilir. Bu masanın altı boş. Yahut döşemeden 5-10 santim yukarı bir alt tabakası var. Burası işte içi ateş dolu bir mangala mahsus. Tandırın geniş ve uçları yere kadar uzanır bir de yorganı var. Bu yorgan hem masa örtüsü vazifesi görür, hem de etrafında oturanların dizlerini bacaklarını örtmeye yarar. İşte tandır. Kış günleri, hele kış geceleri ortalık kar, fırtına, tipi, saçaklarda salkım salkım buzlar. Eski İstanbul kışları namlı. Ev halkı, komşular gelmiş ise hep beraber tandırın etrafına dizilir, sandalyelere yerleşirler. Bacaklarını, ayaklarını yorganın etekleri altına sokarlar, çene çalarlar. Şimdiki gibi kaloriferli evler yok. Soba, sobadan önce de evlerde ocaklar. İşte bu tandır hararetin biraz eve yayılmasını temin ediyor. Aksi takdirde sobaya veya ocağa yakın oturacaksınız. Önünüz kavurga kavuracak ama arkanız harman savuracak. Büyük evler. Şimdiki gibi de izolasyonu mazbut değil. Bundan dolayı tandır her evin en sevilen eşyası. Tandırın üstünde büyük bir şişe boza, tabaklar içinde leblebi yahut kestane, portakal, elma, mandalin, koz helvası gibi yiyecekler, yemişler var. Boza içilir, yemiş yenir, dereden tepeden konuşulur, bermutat herkes mevzuya katılır, dertlerini döker, ağlaşır, gülüşür. Tandır alemi, tandır safası eski evlerin, eski İstanbul'un bir çeşit eğlencesi, bir çeşit ananesi geleneğiydi. Ev eğlencelerinden birisi peçiç denilen bir oyundu değerli dinleyiciler. Peçiç dört kollu bir çuha. Ortası dört köşe bir parça. Üzerinde renkli kumaşlarla çizilmiş haneler var. Ufak beyaz istiridye kabuklarından taşları, tahtadan, makaralardan veya başka bir şeyden yapılmış damaları vardır. Satrançtan damadan bozma bir oyun. Tandır üstünde bu peçiç oynanırdı. İskambil, kağıt şimdiki gibi yaygın değildi. Meraklı olanlar fala bakarlardı ama bunu da ciddiye almazlardı. Böyle tandır başında, tandır yorganı altında geçen saatlerin sonu ne olurdu? Bacaklar mangal ateşinin tesiriyle kızışırdı. Oturanlara dışarısını kasıp kavuran karlara, rüzgarlara rağmen hoş bir gevşeklik verirdi. Ama böyle çok vakitlerini tandırda geçiren kadınların romatizmadan, siyatikten, bacak ve bel ağrılarından halleri harap olurdu. Bu halvetten sokağa çıkan bacaklar ne olmazdı? Tandır safhasıyla hastalıklı bir hale gelenler işitilmez değildi. Bu acayibül acayip ısınma vasıtası kimin ve kimlerin keşfiydi belli değil. Ama Sultanahmet devrinin ortalarına doğru büsbütün ortadan kayboldu. Bu tandır adeti yalnız İstanbul'a mahsus değildi. Bursa'da, başka şehirlerde de tandır safhaları vardı. Ancak dediğim gibi Sultanahmet devrinin ortalarında birer ikişer evlerden tandır adeti çekildi. Tandırda kullanılan mangal, ocaktan alınan veya sobadan alınan közlerin yatak odalarına konulması ve bu oranın havasının kırılmasına yaradı. Bir de yaşlılar mangalı dizlerinin dibine koydurturlar ve burada harareti kendi yakınlarına getirirlerdi. Bu mangallar aynı zamanda kahve pişirmeye ve başka yemişleri közlemeye de yarardı. Ama tandır artık evlerden çekilmişti. Tandır safhasının başka yaprakları da vardır. Evin ihtiyar ninesi boş buldukça tandırda, hatta günlerini gecelerini orada geçirir, uyuşur kalır, gaflet basar üstüne, uyuklar, dalar. Artık bacağımı takılır, masamı yerinden oynar, ne olursa olur yorgan tutuşur. Alt tarafı malum. Hanım ninenin feryadı, ev halkının vaveylası. Su yetiştirin, toprak atın çırpınmaları. Fakat ateş bir kere sinirlenmiş. Tandır mahbesinden kurtulunca dert dinlemez, zinciri kırar. Ne yorgan dinler, ne perde, ne döşeme hepsini tutuşturur. 5-10 dakika içinde evin bütün pencerelerinden kırmızılı siyahlı dumanlar, alevler. Kuleli tepesinde yangın topları, kırmızı ceketli kargılı köşklüler, itfaiyeciler eskiden İstanbul'da yangınları haber vermek için yangın kuleleriyle bazı yüksek yerlerde köşklü denilen adamlar bulunurdu. Bunlar daha önceleri Yeniçeri Ocağı'ndan olurdu. Sonradan bu işle görevli tulumbacı neferlerindendir. Bayezid Kulesi'nde 20 tane, Galata Kulesi'nde 18 tane, karşıda İcadiye'de 3 tane, Üsküdar Karakolu'nda 6 tane, Eyüp'te de 5 tane köşklü vardı Sultan Hamit zamanında. İşte bu köşklüler, tulumbacılar, tulumbalar, nağralar, gece bekçilerinin yangın var sayhaları birbirine karışır. İstanbul'un sokak köpekleri de yangın olduğumu hep birazdan ulumaya başlarlar. Ortalık kıpkırmızı dumanlar, tandırlı ev yanar, yetmez. İki tarafındaki evleri de yakar. Çevresindeki eş dost, konu komşu meskenlerini de yakıp kül etmeyi unutmaz. Evet, tandır böyle bir sefadır ama sonu felakettir. Belki de evlerden çekilmesinin bir sebebi de bu yangınlar olmuştur. İstanbul halkının, İstanbul'un en büyük felaketi yangındır değerli dinleyiciler. Öyle yangın çıktığı zaman kolay kolay söndürülmez. O evi yakıp bitirir, içindeki her şeyiyle kül eder. Bundan da iktifa etmez. Bitişik nizam. Yanındaki evleri yakar. Hele bir de lodos varsa bütün mahalleyi yakardı. Onun için eski evlerde lodos duvarı olurdu. Yangın çıktığı zaman lodos eserse evi taciz etmesin diye evin lodos tarafına, güney tarafına böyle taştan bir duvar örülürdü. Büyük konaklarda ve bazı evlerde bu lodos duvarları hala durmaktadır. Çok kimse de bu duvarların mahiyetini bilmez. Bu kadar yüksek duvar niye yapılmış bahçeye diye. Bir tarafta var, bir tarafta yok. Öbür taraftakilerin yıkıldığını zanneder. Halbuki bunlar lodos duvarıdır ve evin bir tarafını böyle lodostan, dolayısıyla yağmuru artırmasından korur. Dinleyiciler, Sadri Sema'nın hatıralarında enteresan köşeler var. Vaktiyle bugün artık ismi kendi kalmamış, ismi dahi unutulmuş çok kimsenin şaşıracağı memuriyetler, vazifeler vardı. Mesela mühürdarlar vardı değerli dinleyiciler. Üst düzey bürokratların, sadrazamların, şeyhülislamların, seraskerlerin, nazırların, valilerin birer ikişer mühürdarları vardı. Mühürdar ismi günümüzde bazı yer ismi olarak yaşıyor. Mesela Kadıköy'de Mühürdar Caddesi vardır Moda'ya doğru. Bu mühürdarlar ne iş yapardı? Adından da anlaşılacağı gibi mühürle meşguller. Bağbali'nin, nezaretlerin, imtiyazlı memurlarındandı bunlar. Bir nevi özel kalem müdürü gibi. Her birinin başka başka vazifeleri vardı aynı zamanda. Fakat mühürdarlık dolayısıyla ayrıca maaş alırlardı. Mesela makamı celili sadareti uzma mühürdarı, yani sadrazam mühürdarı, yani başbakanlık mühürdarı. Babı valayı fetvai penahi mühürdarı, yani şeyhülislam mühürdarı. Dahiliye nezareti celilesi mühürdarı, yani dahiliye nazırının mühürdarı. Dahiliye nezaretinde iki mühürdar vardı mesela. Ne yapardı bunlar? Daha ne yapsınlar? Tebyiz edilmiş tezkerelere, tahriratlara, yani müsveddesi yazılıp, ilgili katipler tarafından görülüp, tahsil edildikten sonra temize çekilmiş, beyaza çekilmiş olan resmi yazılara sadrazamın, nazırın mührünü basarlardı. Bu artık bundan sonra kesinleşirdi. Tebiz edilmeden önce sadrazam görür, bir de tebiz edildikten sonra görür ama mührü mühürdar basardı. Mühürdar onun için bulunduğu dairenin en üst rütbeli vazifelilerinden birisi ve aynı zamanda yüksek bürokratlarında bir nevi danışmanı, sır katibi hüviyetindeydiler. Kapı kahyaları vardı. Sadarette, dahiliyede birer kapı kahyası kafilesi vardı. Her vilayetin birer kapı kahyası vardı. Bunlar İstanbul dışına çıkmazlardı. Şehirden, Boğaziçi'nden, Marmara kıyılarından ayrılmazdı. Mesela Erzurum vilayetinin kapı kahyası, Konya vilayetinin kapı kahyası. Bunlar o vilayetle vilayetin İstanbul'daki işlerini takip eden bir görevlilerdi. Diyelim ki Erzurum valiliğinden bir yazı geldiği zaman bunu getiren kurye, tatar, posta tarafından veya telgrafsa, telgraf memuru tarafından vilayet kapı kahyasına verilirdi. Kapı kahyası bunu gereken yere götürür ve işi takip ederdi. Her valiliğin böyle kapı kahyaları vardı. Kahya kethüdadan bozmadır, efendinin yardımcısı demektir. Kethüda, ket yardımcı, hüda efendi, kethüda yardımcı demektir. Ketbanu da hanımın yardımcısı demektir. O da kezbana dönüşmüştür. Türkçe'de bir isim olmuştur. Bu kapı kahyaları nazırlara, valilere kahyalık mı ederlerdi? Akıl hocalığı mı yaparlardı? Postacılık mı yaparlardı? Ama hepsi mühürdar gibi bahtiyar, işleri yaver giden memurlardı. Ve İstanbul'da kapı kahyaları çok itibarlı kimselerdi. Bunların kapı kahyalığından başka ayrı ve asli birer vazifesi olurdu. Yani tek işleri kapı kahyalığı değildi. Ve hepsi de bilhassa Sultan Hamid zamanında mühürdarlar gibi azametli, az çok fermanlıydılar. Boruları değilse de düdükleri öterdi. Dik yürürler, sert basarlar, iş bitirirlerdi. Sadri Sema hatıralarını sizinle paylaştığımız gazeteci Sadri Sema gazetecilikten önce kısa bir müddet mektupçuluk yapmıştır. Yani bürokratlık yapmıştır. İstanbul'da mülkiye mezunudur. Onun için bürokrasideki böyle enteresan şahısları tasvir etmeyi iyi biliyor. Bir de sadaret dilsizleri vardır diyor. Sadaret dairesinde yani başbakanlıkta, sadrazamlıkta dilsizler kafilesi. Bunlara sadaret bi zebanları da denirdi. Bi zeban Farsça dilsiz demektir. Zeban değil, bi menfi ekidir. Bir zaman dilsiz. Türkçesi dilsiz. Bunlar sadaret makamına ve meclis-i hası vükela toplantılarına yani bakanlar kurulu toplantılarına serbestçe girer çıkar ve hizmet ederlerdi. Hele meclis-i vükela yani bakanlar kurulu içtima halindeyken içtima ettiği salona bir zamanlardan bu dilsizlerden başka kimse giremezdi. Orada görüşülen, müzakere edilen, karara bağlanan işler hakkında harice malumat sızmasın diye böyle dilsizlerin istihdamı tensip edilmişti, uygun görülmüştü. Hizmet de edilecek, getir götür işleri olacak. Onu bu dilsizler yapardı. Bu iş, bu usul maksadı temin ediyor muydu? Doğrusu pek etmiyordu. Çünkü meclisi has-ı vükelaya dahil nazırlar arasında, yani bakanlar arasında öyle çenesi düşük boş boğaz kimseler vardı ki, içtimadan çıkar çıkmaz konağa dar yaraşır. O gün ne gibi memleket meseleleri, ne gibi hükümet işleri görüşülmüş, neler düşünülmüş ise daha elbiselerini soyunurken başta hanımına anlatır, anlatırken çocuklarla hizmetçiler işitir. Ötede meclis kararlarının daha müsveddeleri yazılmadan meseleler mahalleye yayılır, mahalleden de İstanbul'a ve Bilad-ı Selase'ye yani Eyüp, Galata, Üsküdar semtlerine yayılırdı. Bundan dolayı hükümet zaman zaman nazırların bu gibi boşboğazlıklarına mani olmak üzere önceden, toplantıdan önce bunun kimseye söylenmemesi hususunda nazırlara tembihte bulunur. Ayrıca eğer bir mühim mevzunun şuyuğu bir nazır tarafından yapılmış ve bu tespit edilmişse bu o nazır için hiç iyi olmaz. Bundan dolayı vazifesinden azledilen bakanlar Osmanlı tarihinde görülmüştür. Biz gelelim sadaret dilsizlerine. Bu sadaret dilsizleri, bizebanlar çok kibar, asil ve terbiyeli insanlardı. Hepsi İstanbul'un giyerlerdi. İstanbul'un bugünkü paltopardösülere benzer, yakası iliklidir böyle ve erkek yaka değildir. Dolayısıyla kravat boyun bağı takılmaz. Beyaz gömleğin üzerine İstanbul'un giyilir. Yakası hakim yaka iliklenir. Siyah veya koyu gri dize kadar uzanır. Önü düğmeli. Buna İstanbul'un derler. Eskiden resmi memurlar Sultan Hamid zamanında meşrutiyete kadar hep İstanbul'un giyerlerdi. Eğer yakası açık Kravat takılırsa buna redingot denir ama redingot resmi kıyafet değildir. Hele hele resmi günlerde bütün memurların İstanbul'un giymeleri mecburidir. Askerse üniformasını giyer, asker değil ilmiye sınıfındansa cübbesini giyer, feracesini giyer, sarığını ona göre takar. Eğer bürokrat ise mutlaka İstanbul'un giyer, yakasına da varsa nişanlarını takardı. Bu sadaret giysileri hep İstanbul'un giyerlerdi. Önleri daima ilikliydi çünkü önün açık bulunması çok ayıp kabul edilirdi. Bütün memurlara büyük küçük hepsine hürmet gösterirlerdi. Halka da şefkatli ve hürmetli davranırlar ve kendilerini sevdirirlerdi. Sadr-i Sema Seribi Zaban, yani bu dilsizlerin başında bulunan memuru tanıyor. Yaşlı, sevimli simalı bir insandı ve insan adamdı. Ahbabımdı. Üsküdar'da, Sultan Tepesi'nde otururdu ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Şimdi merdiveni 70'e dayadık. Onu da kaybedeli 45 sene oldu. Onun için ismini hatırlamıyorum diyor. Önüne gelene iyilik etmeyi severdi. Kaç dertli bilirim ki bu adam kollarından yakalamış, sadrazamın karşısına, dahiliye nazırına götürmüştür. Bu sevimli, bu melek siret adamın iki oğlu vardı. Murat ismindeki biri zabit, subay olmuştu. Neşet ismindeki diğeri de gümrük memuruydu. Yangınlar, inkılaplar hepimizi darmadağın etti, bir tarafa attı. Çok mert bir insan olan bu Murat'a, yani bu Bizeban'ın oğlu Murat'a, Harbi Umumi sıralarında, 1. Can Harbi sıralarında köprü üzerinde rastladım, Şark cephesine gidiyordu. Bu son tesadüfmüş. Onun son yıllarında Anadolu'nun muhtelif mıntıkalarında Ahz Asker Reisliği yapmakta olduğunu işittim. Ahz Asker Reisi demek, askerlik şubesi reisi demek. Tekayüt olmuş, Burdur'a çekilmiş, orada vefat etmiş. Neşet'e gelince yakın yıllara kadar sağdı, o da göçüp gitti. Evet değerli dinleyiciler, Osmanlılar'da bilhassa Bakanlar Kurulu toplantılarında ve daha önce, yani Tanzimat devrinden önce Divan-ı Humayun toplantılarında müzakerelerin mahremiyetini temin etmek maksadıyla dilsizler istihdam edilirdi. Topkapı Sarayı'nda dilsizler koğuşu vardı, Enderun'a mensup. Bunların hepsi fevkalade zeki kimselerdi. Divan-ı Humayun toplantılarında ve padişahın arz odasında bunlar vazife yaparlar. Böylece görüşülen mevzuların ketumiyeti muhafaza edilirdi. Bunlar fevkalade ketum şahıslardı. Usul erken bilen şahıslardı. Kendi aralarında bir dil geliştirmişlerdi. El işaretleriyle, kaş göz işaretleriyle birbirleriyle anlaşırlar, meramlarını anlatırlardı. Buna dilsiz dili adı verilmiştir Osmanlı Sarayı'nda. Padişah dahil olmak üzere bütün sultanlar, şehzadeler ve ileri gelenler dilsiz olmadıkları halde bu dilsiz dilini öğrenmişlerdi. Hatta Osmanlılarda büyüklerin yanında konuşmak ve her zaman çok konuşmak ayıp olduğu için bu dilsiz dili öğrenenler birbirlerine dilsiz diliyle işaretleşirlerdi. Hatta dilsiz diliyle birbirlerine sessiz sinema anlatanlar bile olurdu. Sessiz sinema oyunu oynayanlar bile olurdu. Tabi o zaman sinema yok da yani bir hikayeyi anlatanlar olurdu. Bu bizabanlar, dilsizler, Cumhuriyet'ten sonra da Bakanlar Kurulu toplantısında ve Millet Meclisi'nin hafi celselerinde, gizli oturumlarında vazife yapmayı, getir götür işleri yapmayı devam ettirmişlerdir ki Cumhuriyet'e Osmanlı'dan aynen intikal eden bir müessesede işte bu Bakanlar Kurulu kabine veya eski ismiyle sadaret bizabanlarıdır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.